Dokuzuncu mesele, muhakemattan unsurul belagat, dokuzuncu mesele. İrade-i cüz'iyeyi ve tasavvur-u basiti aciz bırakan kelamın yüksek tabakası şudur ki, mütedahilen müteselsil olan makasıdın taaddüdü, yani iç içe silsile halinde olan maksatların müteaddit oluşu, birden fazla oluşu ve mütenasilen murtabıt olan metalibin teselsülü, yani birinden diğer neticeye, ondan diğer neticeye gitme tarzında durumlar ve netice-i vahideyi tevlid eden, aynı neticeyi meydana getiren asılların içtimaı, yani çok asılları beraberce zikretmek, buradan tek bir neticeye varmak ve her biri ayrı ayrı semere veren furu-i kesirenin istinbatına istidat veya tazammun iledir. Her biri ayrı ayrı meyve veren, netice veren pek çok dalların istinbatına kabiliyet veya tazammunu ilerir. Tabi buraya kadar olan kısım konunun özü ve özeti, giriş bölümü. Bununla alakalı açıklamalar yapıldığında konu daha da iyi anlaşılacaktır. Maksadül makasıd olan en uzak ve yüksek hedefi garazdan ayrılıp gelmekte olan maksatlar, birbirine murtabıt ve birbirinin noksaniyetini tekmil ve komşuluk hakkını eda etmekle kelama vüs'at ve azamet verir. Güya birini vaz etmekle öteki ve diğeri ve başkasını ve daha başkasını vaz eder. Yani cümleleri öyle kuracak insan, bir cümleyi kurduğunda diğer cümle onun peşinden gelmesi gayet normal olacak. Bunlar bir mantık bütünlüğü içinde, mantık silsilesi içinde birbirini takip edecek. Böyle olunca birbiriyle bağlı oluyor. Yani zincirin halkaları gibi. Zincirin halkaları birbirine bağlı ve o şekilde bir bütünlük meydana geliyor. Biz de cümlelerimizi o şekilde kuracak olursak gerçekten güzel bir bütünlük meydana gelir. Yoksa kopuk kopuk cümleler olur. Biri bir yere, diğeri diğer yere gider. Burada da bir güzellik ve tesir olmaz. Ve sağ ve solda ve her cihetin nispetini gözetmekle birden o makasıdı kelamın kasrı müşeyyedesine kuruyor. Kelam burada bir saraya adeta benzetiliyor. Bunların her birinin yerini uygun bir şekilde yerleştirmekle adeta bir kelam sarayı meydana getiriyor. Güya çok akılları kendi aklına muavenet etmek için istihare etmiş, ödünç olarak almış, istihdam ediyor. Sanki o mecmu-u makasıtta, bütün maksatlarda, her bir maksat tesavir-i mütedahil eden müşterekün fi bir cüzdür. Nasıl mütedahil tasvirlerde siyah bir noktayı bir ressam koysa, o nokta birinin gözü, ötekinin yüzünün hal'i, yani beni, berikisinin burnunun deliği, başkasının ağzı olduğu gibi kelam-ı alide dahi öyle noktalar vardır. Bu çok harika bir misal. Mesela düz resimler var ama bir de biraz karışık gibi görülen resimler var. O karışık gibi olan resimlerin bazısında şöyle bir sanat uyguluyorlar. Mesela ressam bir nokta koyuyor. O nokta burada ifade edildiği tarzda birinin gözü. Yani orada gözü temsil ediyor birisi için. Ama başka bir açıdan baktığın zaman bir başkasının yüzündeki ben. O da bir nokta tarzında. Ve bir başkasının burnunun deliği, bir başkasının da ağzı. Yani o tarz iç içe resimler oluyor. Bu bir sanattır. Bunu yapabilenler gerçekten başarılı sayılıyor. Demek ki bir kimse de cümlede öyle kelimeler kullanır ki bu kelimelerin diğer cümlelerle de alakası olur. Ve böylece her biri diğerini teyit etmiş olur. Ve az bir ifadeyle, az bir kelimeyle çok mana anlatılmış olur. Hat olarak İslam sanatında mesela ayn harfi, bakıyorsunuz ki dört halifenin ismini yazarken hepsi ayınla yazılır. Ve o ayın harfiyle hem Ebu Bekir, Ebu Bekir'in Abdullah'tır asıl ismi. Abdullah, işte Ömer, Osman, Ali hepsi A ile var, ayınla başlıyor. Bir tek ayın yazıyor. Ardından da öyle bir hat meydana getiriyor ki diğerlerini de yazıyor. Bir tek ayınla dört tanesinde ismini ifade etmiş oluyor. Yani bunlar birer sanat. Konuşmada da bu gibi şeyleri eğer yapabilsek konuşmamız daha da kuvvetli olur. Daha da böyle sanatlı olur. Tabii düz konuşmalarda, günlük konuşmalarda bunları yapabilmemiz zannederim pek kolay bir şey değil. Ancak edebi yazılarda, yani birisi epey düşünür, kafa yorar, bunun neticesinde bir sanat olarak bu gibi cümleleri kurabilir. Kur'an-ı Kerim'de mesela aynı kelime bir önceki kelimenin açıklaması olarak da olabiliyor. Daha önceki cümleyle alakalı olabiliyor. Sonraki cümleyle alakalı olabiliyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun çok örnekleri var. Alimler bunları açıklamışlar. İkinci nokta, kıyas-ı mürekkep ve müteşaab sırrıyla metalip tenasül edip teselsül etmektir. Güya mütekellim o metalibin, o talep edilen şeylerin beka ve tenasülünün bir tarih-i tabiisine işaret eder. Yani burada da ard arda neticelere varmak. Bir cümle söyleniyor, ondan demek ki şöyle, demek ki böyle. Bunlar baştaki cümleye dayandırılıyor. Ve o bir dayanak gibi oluyor adeta. Diğerleri ondan arda arda geliyor. Mesela, alem güzeldir. Demek sani hakimdir. Yani alem güzel olunca demek ki bunu yapan zat hikmet sahibidir. Abes yaratmaz, israf etmez. İstidadatı mühmel bırakmaz. Kabiliyetleri mühmel bırakmaz. Demek intizamı daima tekmil edecek. Yani böyle olunca alem mükemmel, israf yok. İntizam kemalini bulacak. Ciğer şikaf, ciğerleri dağlayan ve tahammülsüz ve emel öldürücü bütün kemalatı zir-ü zeber eden hicran-ı ebedi olan Adem'i insana musallat etmez. Demek saadet ebediye olacaktır. Şimdi alem güzeldir. Buradan yola çıkıldı. Buradan Cenab-ı Hakk'ın hikmetine intikal edildi. Madem Cenab-ı Hak hakimdir, elbette ahireti de getirecektir. Ciğerleri dağlayan, tahammül edilemeyen, emelleri öldüren, bütün kemalatı yerle bir eden, ebedi ayrılık olan yokluğu insana musallat etmeyecektir. İnsanı yok etmeyecektir. Demek ki alem güzeldir cümlesinden öyleyse ahiret vardır. Ta oraya kadar geliniyor. Ama gelirken bir mantık silsilesi içinde geliniyor. 10. söz bunun çok güzel örnekleriyle dolu. 3. makalenin 2. şehadetinin mukaddemesinde nübüvvet-i mutlakanın mebhasinde insanın hayvandan 3. ciheti farkı buna iyi bir misaldir. Yani orada insanın kıymetinin âli olduğu, cevherinin yüksek olduğu, elbette zayi edilmeyeceği nazara veriliyor. Bu kadar kıymetdar bir insan yaratılsın, sonunda toprak haline getirilsin, elbette düşünülemez. Öyleyse ahiret gelecektir. 3. nokta, netice-i vahideyi tenatüc eden usul-ü müteaddideyi cem ve zikretmektir. Tek bir neticeyi değişik asıllarla, yani onun netice verecek değişik asıllarla ortaya koymak. Yani varmak istediğimiz hedef bir mana var. O manayı değişik açılardan ele almak. İşte öldükten sonra dirilme vardır. Şundan dolayı vardır. Bundan dolayı vardır. Ard arda delilleri zikretmek. Mesela şualarda, 11. şuada mıydı? Orada anlatılırken, meyvenin meseleleri içinde, yani madem Allah var, o halde ahiret var. Tabii epey anlattıktan sonra bu neticeye varıyor. Madem Allah var, o halde ahiret var. Ve Allah'ın hikmetinden dolayı ahiret var, rahmetinden dolayı ahiret var, adaletinden dolayı ahiret var, insanın mahiyetinden dolayı ahiret var. Bütün bunlar tek tek söyleniyor. Zira her bir aslın yüksek netice ile kasten ve bizzat irtibatı olmaz ise, la akal en azından bir derece ihtizaza ve inkişafa getirir. Yani her birinin böyle bir neticeyi vermeden hissesi vardır. Güya usul denilen mezahir ve aynelerin, mazharların ve aynelerin ihtilafıyla ve netice ve mütecellinin vahdetiyle maksadın tecerrüdüne ve ulviyetine ve hayat-ı alem denilen devran umumi tesmiye olunan hayat-ı külliye ile iade edilen hakikatıyla kelamın kuvveti hayatiyesinin ittisaline işarettir. Üçüncü makalenin ahirindeki üçüncü maksatta olan birinci maksat buna bir derece misaldir. Yani oraya gelince bu zaten görülecek. Hem de üçüncü makalede dördüncü mesele ve meslekten olan işaret ve irşat ve tembih ve muhakeme buna misaldir. Fenzur ila kelamir Rahman. Rahman'ın kelamına bak. Ellezî allemel Kur'an. Kur'an'ı öğreten Rahman'ın kelamına bak. Febi'eyye ayet rabbike. Rabbinin hangi ayetleri? La tetecelle hâzil hakika. Bu hakikat Rabbinin hangi ayetinde tecelli etmiyor? Yani Allah'ın bütün ayetlerinde bu hakikat tecelli etmektedir. Feveylün hîne izin lizzâhiriyyin. Öyleyse işin zahirine takılıp kalanlara yazıklar olsun. Ellezîne yahmilûne mâ lâ yefhamûn alet tekrar. Anlamadıkları şeyi tekrara hamlediyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de zahirde tekrarlar var. Ama o tekrarların her birisi bir takım manaları takviye ediyor, teyit ediyor. Zahirde bir tekrardır, hakikatta ise teyittir. Mesela bir ev yapıyoruz, aynı tuğlaları kullanıyoruz. Aynı tuğlayı kullanıyoruz ama neticede bir bina meydana geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bazı yerlerde bazı cümleleri tekrarlamış ama bu zahirde tekrardır. Hakikat itibariyle bina etmektir ve teyit etmektir. Bir de mesela Hazreti Musa'nın kıssası Kur'an-ı Kerim'de değişik yönleriyle ele alınıyor. Her bir yerde bir parçası zikredilmiş. Bunların aralarında farklılıklar var. Ama bilmeyenler işte bu tekrar edilmiştir. Önemine binaen tekrar edilmiştir. Böyle değerlendirmişler. Zahirde tekrardır. Hakikatte ise bir resmin farklı farklı parçalarıdır. Bir araya getirdiğimiz zaman çok güzel bir resim meydana gelmektedir. Evet, Rabbi İzzet'in kelamına dikkat edilse her bu hakikat her yerde nur gibi parlar. Evet, nur gibi köşelerinde ve mekatılarında içtima edip zülalı belagat fışkırıyor. Yani belagat ağabey hayatı fışkırıyor. Nefrin o zahir perestlere ki bu hakikatten gaflet edip tekrara hamlediyorlar. Bunu tekrar zannediyorlar. Bir de belagatta tekrir sanatı var. Bazı şeyleri tekrar etmek edebiyatta çok güzeldir ve bu bir sanattır. Yani merhum Mehmet Akif'in işte tükürün diye sıkça kullandığı böyle bir ifade var. Garbın hayasız yüzüne tükürün, şöyle diyenlere tükürün. Orada tükürün kelimesi tekrar ediliyor ama tekrar edilen aynı kelime olmakla beraber çok güzel bir vurgu veriyor. Manayı muhteşem bir şekilde kuvvetlendiriyor. Dolayısıyla yerinde yapılan tekrar bir sanattır ve bir güzelliktir. Kur'an-ı Kerim'de zahirde tekrar vardır. Aynı cümlenin tekrarı şeklinde olanlar da manayı teyit ve takviye etmektedir. Dördüncü nokta, kelamı öyle ifra etmek ve istidat vermektir ki pek çok furuların tohumlarını mutazammın ve pek çok ahkama mehas, yani pek çok dal budaklar ondan çıkabilsin, pek çok hükümler ondan çıkarılabilsin ve pek çok meaniye, pek çok manalara ve vücuhu muhtelifeye, muhtelif cihetlere delalet etmektir. Bu da gerçekten kelamda bir zenginlik oluyor. Aynı kelamla çok manalar çıkarılabiliyor. İşte bir çekirdekten çok dalların çıkması gibi, koca bir ağaç haline gelmesi gibi. Kur'an-ı Kerim bunun örnekleriyle dolu. Birazdan zaten bir açıklama var. Güya bu istidadı tasammun ile kelamın kuvve-i namiyesinin kuvvetine telvih eder. Yani bu kabiliyeti tasammun etmekle kelamın böyle büyüme kuvvetinin durumuna işarette bulunur ve hasılatının ondan elde edilen şeylerin kesretini gösterir. Yani çok şeyler oradan elde edilmiştir. Sanki o furu ve vücuhların, sanki o dalların, cihetlerin, vecihlerin mahşeri olan meselede cem eder ta ki mezaya ve mehasinini muvazenet edip her bir fer'i bir garaza sevk ve her bir veçi bir vazifeye tayin eder. Fenzur ila kıssati Musa, yani kıssayı Musa'ya bak. Fe inneha ecde min tefarigil asa, o tefarigil asadan daha faydalıdır. Ehadehel Kur'anu biyedihel beyda, Kur'an onu biyedihil beyda olacak. Kur'an onu yedi beyzasına aldı. Feharrat saharatul beyan secidine li belagatihi. Ve beyan sihirbazları onun belagatına secde ettiler. Evet, kıssayı Musa meşhur darb-ı meseldeki tefarigül asadan daha nafidir. Bu Araplarda bir deyimmiş, tefarigül asa. Ecde min tefarigül asa diyorlarmış. Yani bir asadan söz ediliyor. Parçalandıkça her bir parçası bir işe yarıyormuş. İşte bir şey çok faydalıysa onunla alakalı tefarigül asadan daha faydalı deyimini kullanıyorlarmış. İşte Hazreti Musa'nın kıssası da o meşhur deyimdeki asadan çok daha faydalı. Çünkü bunda çok manalar var. Nasıl o asa ne kadar parçalansa yine bir işe yarar, kıssayı Musa dahi öyledir. Bu hasiyetine binaendir ki Kur'an yedi beyzayı mucizül beyanıyla, Kur'an-ı Kerim böyle beyanının yedi beyzasıyla, parlak eliyle o kıssayı aldı ve suveri müteaddide de gösterdi. Müteaddit suretlerde gösterdi. Her bir ciheti hüsnü istimal etti. Her bir ciheti güzel bir şekilde kullandı. Fenni beyanın seharesi, beyan fenninin sihirbazları, belagatına secde, secdeber, zemini hayret ve muhabbet ettiler. Sözden anlayanlar, söz sihirbazları, beyanın sihirbazları onun karşısında secdeye vardılar. Burada tabi telmihler de var. Malum Hazreti Musa Firavun'un sihirbazlarıyla bir müsabaka yapıyor ve müsabakada galip geliyor. Sihirbazlar ellerindeki asaları, ipleri yere atmışlar. Yılan şeklinde onlar görülmüş. Hazreti Musa da elindeki asayı yere atıyor. O da bir yılan şeklinde ama daha büyük. Ve onların bütün o asalarını, iplerini yutuyor. Onların bütün yılanlarını yutuyor. Hazreti Musa eline tekrar o yılanı aldığında asa haline geliyor. Diğerlerininkinden bir şey geriye kalmıyor. Bunu gören sihirbazlar bunun bir sihir olmadığını, mucize olduğunu fark ediyorlar ve secdeye varıyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim bu kıssayı anlatmakla gerçekten bize çok önemli mesajlar veriyor. Yani Hazreti Musa'nın kıssasını değişik yerlerde, değişik yönleriyle anlatmakla bize güzel mesajlar veriyor. Sözden anlayan insanlar, söz sihirbazı olan kimseler de Kur'an'ın belagatı karşısında secdeye varıyorlar. Hani anlatılır, adamın bir tanesi bir bedevi Edip, "Festa bima tukmer" ayetini duyduğunda secdeye varmış. Demişler, "Müslüman mı oldun?" "Hayır" demiş, "Müslüman olmadım ama ayetin güzelliğine secde ettim." Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Necm suresini Kabe'nin orada okuyor. Mekke dönemi, müşrikler orada hakim. Kabe putlarla bunu. Peygamber Efendimiz Necm suresini okuyor. Necm suresinin sonunda secde ayeti de var. O ayeti de okuyor ve kendisi secdeye varıyor. Peygamber Efendimiz secdeye varınca etrafta bulunan müşrikler de bu sözün güzelliği karşısında onlar da secdeye varmışlar. Ancak böyle küfürde inatlaşmış olanlardan bir tanesi secdeye varmayı gururuna yediremiyor, yerden toprak alıyor, alnına götürüyor. O da o şekilde secdesini yapıyor. Gerçekten Kur'an-ı Kerim en güzel ifadelerle dolu. Kıssayı Musa da bu açıdan değerlendirildiğinde çok güzel mesajları bize sunuyor. Mesela işari bir mana olarak denilmiş ki Firavun insanın nefsine işaret eder. Firavun nasıl ki o kadar delil görüyor yine de kabul etmiyor ya, insanın nefsi de hakikatleri kabul etmek istemiyor. Firavun nasıl ki ene ene diyor devamlı, ben ben diyor. İnsanın nefsi de hep ben demek istiyor. Firavun nasıl ki halkı kendine secde ettirdi, nefis de istiyor ki herkes onun etrafında dört dönsün, ona adeta kul köle olsun. Belki de buna işareten Mevlana diyor ki, dikkat et, Firavun'da olan sende de var. Ama diyor seninki şu anda hapiste. Eğer çıkmış olsa o da seni bir firavun haline getirecek. Bu kıssanın sadece bir tanesi. Kıssadaki kahramanlardan bir tanesi. Diyelim ki Karun. Kıssada bir başka kahraman. Bu da servetiyle mağrur olanların timsali. Her asırda Karun misal insanlar vardır. Hatta her toplumda Karun misal, ben kendi ilmimle, kendi hünerimle bu serveti elde ettim deyip gururlananlar, zekattan, sadakadan uzak kalanlar vardır. Peki akıbeti nedir? Akıbeti işte yerin dibine girecektir. Ya servetiyle beraber kaybolup gidecektir veya kendisi öldüğünde servetinin de bir kıymeti kalmayacaktır. Bunun gibi ya ben sadece bununla alakalı açıklama yapacak olsam uzun uzun açıklama yapabilirim. Ama sözü fazla da uzatmak istemiyorum. Kur'an-ı Kerim'deki kıssa-i Musa çok ibretlerle dolu ve kelamda bunlarla ilgili ayetlerde çok derin manalara işaretler var. Ey birader, bu meselede olan hayal meyal belagat, bu esali bile sana öyle bir şecereyi tersim eder ki, cisim uruku müteşabike. Yani bu meselede olan hayal meyal belagat, yani bu meselede olan belagatı çok net göremeyebilirsin. Hayal meyal belagat bu üsluplar ile sana öyle bir ağacı çizer ki, buradaki anlatımla öyle bir ağaç senin hatırına gelir ki, bunun büyük böyle kökleri müteşabiken, yani derin kök salmış. Kökleri böyle birbirine girmiş vaziyette yerin altında. Uzun boğumları mütenasika. Yani bunun boğumları birbiriyle böyle tam bir uyum halinde, kuvvetli bir şekilde. Ve müteşaip dalları müteanika. Yani yukarıya doğru da böyle dalları var. O dalları da birbiriyle kucaklaşıyor. Meyve ve semeratı mütenevvi'a. Ve birbirinden pek çok fazla meyveler veriyor. Aynı ağaçta değişik meyveleri görebiliyoruz. Böyle olan bir şecere-i hakikat sana tasvir eder. Yani demek ki kelam bu şekilde derin kökleri olan, yukarıya doğru dalları olan, o dallar birbirine girmiş böyle iç içe ve o dallarda değişik meyveler asılmış. Demek ki güzel söylenmiş olan, anlam yüklü olan bir kelimede, bir kelamda bu gibi derinlikler, bu gibi mana zenginliği söz konusu oluyor. Tembih ve itizar. Ey birader, bilirim ki şu makale sana gayet muğlak görünüyor. Yani bu makale sana kapalı görülüyor. Fakat ne çare, mukaddemenin şekli icmal ve icazdır. Yani böyle usul ilimleri anlatılırken çok fazla ayrıntıya da girilmez ve veciz olarak mücmel bir şekilde ifade edilir. Kütüb-ü Salise'de sana tecelli edecektir. Tabi herkes bir anda bu tarz veciz ifadeye muhatap olamayabiliyor. Ondan dolayı da biraz bir zorluk söz konusu oluyor. Lillahi'l-Fatiha.